Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası Hafiye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutarihli Beytine selam ve salavatla Tarım Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 30 Behmen 1403 Hicri Kameri, 19 Şaban 1446 ve Miladi 18 Şubat 2025 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından İran basından seçmeler, Kalk Önce ve Sen Öldür podcast'i, Hidayet Hadisi ve Dünyada Su Krizi Umutta ve Endişeler isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi, Amerikan aptalca Gazze planı hiçbir yere varamayacağını belirtti. Bakan Irakçı Katar emirinin yarın Tahran'a geleceğini belirtti. İran'ın yeni İHA'ları tanıtıldı. Ve Rusya ile hesaplaşmaları yerel para birimi ile yapıldığı belirtildi. Şimdi haberler.
Devrim lideri Amerika'nın Gazze ve Filistin'le ilgili aptalca planlarına işaret ederek bu planlar başarısız olacaktır açıklamasında bulundu. Devrim lideri Amerika'nın Gazze ve Filistin'le ilgili aptalca planlarına işaret ederek bu planlar başarısız olacak. 1,5 yıl önce direnişi yok edeceklerini iddia edenler şimdi küçük direniş gruplarından kendi isteklerini teslim alıyor ve çok sayıda Filistin esiri serbest bırakıyorlar dedi. Filistin İslam Mücahat Hareketi Genel Sekreteri Ziyade Nahale ve beraberindeki heyet bugün öğleden sonra İran İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Al-Hamine ile bir araya geldi. Ayetullah Hamine'yi bu görüşmede Gazze'deki direnişin zaferini kutlarken Filistin direniş liderleri ve mücahitlerinin düşmana karşı birlik ve bütünlük içinde durarak imza attıkları büyük iş, karmaşık müzakere sürecini yürütmeleri ve de halkın sabır ve direnişi bölgede direnişi onurlandırdı ifadelerini kullandı. Devrim lideri İslami direnişin ve Gazze halkının Siyonist ve Amerikalı düşmana karşı kazandığı zaferi muazzam olarak nitelendirirken bu zafer direniş mücadelelerinde yeni bir kriter belirledi dedi. Ayetullah Hamine Amerika'nın Gazze ve Filistin'le ilgili bazı aptalca planlarına veya diğer önerilere değinerek bu planlar hiçbir yere varamayacak. 1,5 yıl önce kısa sürede direnişi yok edeceklerini iddia edenler, şimdi de küçük direniş gruplarından kendi esirlerine teslim alırken buna karşılık çok sayıda Filistin esiri serbest bırakıyorlar şeklinde konuştu. Ayrıca Siyonist esirlerin direniş tarafından teslim edilme şeklinin tüm dünyanın gözleri önünde direnişin büyüklüğünü ortaya koyduğunu vurgulayan Ayetullah Hamenei, şu anda dünya kamuoyu Filistin'in lehinedir ve bu şartlar altında direniş ve Gazze halkının onayı olmadan hiçbir plan başarıya ulaşamayacaktır dedi. Görüşmede Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyade Nahle, Gazze'deki büyük direniş zaferine devrim liderine tebrik ederek bu başarının İran İslam Cumhuriyeti'nin sürekli desteği ve şehit Seyit Hasan Nasrullah'ın rehberliği sayesinde gerçekleştiğini belirtti. Nihale Filistin direnişi son 1,5 yılda aslında Amerika ve Batı ile savaş halindeydi. Güç dengesizliğine rağmen Filistin direnişi büyük zaferler elde etmeyi başardı dedi. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri, Filistinli ve Lübnanlı direniş gruplarının sahadaki ve siyasi birlikteliğinin Gazze zaferinde etkili faktörlerden biri olduğunu vurgularken, Gazze, Batı Şeria ve müzakere sürecine dair son gelişmeler hakkında bir rapor sundu. Son olarak biz asla direniş yolunu unutmayacağız ve direnişin askerleri olarak bu yolu sürdürmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
Basın mensuplarına konuşan Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Rafçı, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamd Al Thani'nin yarın Tahran'a geleceğini belirtti. Bakan Rafçı, Katar Emiri ikili ilişkilerimizi güçlendirmek için geliyor. İnşallah iki ülke arasındaki ilişkilerde bu başarılı yolda yürümeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Katar'ın bölgede etkili bir ülke olduğunu belirten Irakçı, Katar'la ilişkilerimiz çok eski ve kapsamlıdır. İki ülke arasında her zaman üst düzey temaslar olmuştur. Katar tarafıyla Filistin, Gazze ve Hamas'ın yanı sıra Suriye ve Yemen gibi konularda her zaman görüş alışverişinde bulunuyoruz diye konuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaidi yaptığı son açıklamada Katar emirinin Tahran ziyaretinin İran ile Amerika arasında Arabuluculukla hiçbir ilgisi yoktur demişti.
İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Büyük Peygamber 19 tatbikatı sırasında yeni kamikaze ve taktiksel keşif İHA'larını tanıttı. Parsüde'nin teslim haber ajansından verdiği habere göre Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri düzenlediği tatbikatta yeni İHA'larını tanıttı. Bina Kandil 4 ve 5, Erbain, Ra'd 2 ve 3 ve Sayka tanıtılan yeni İHA'lar arasındaydı. Bu bağlamda 40 kilometre operasyonel menzili bulunan bina, 100 kilometre menzili bulunan 5 ve 10 saatlik uçuş devamlılığı olan Kandil 4 ve 5, 10 kilometre menzili bulunan dikey iniş yapabilen bomba bırakan Erbain İHA'sı, 20 kilometre menzili bulunan 5 kilogram savaş başlığı taşıyan Ra'd 2 İHA'sı, 100 kilometre menzili bulunan 12 kilogram savaş başlığı taşıyabilen Ra'd 3 kamikaze İHA'sı ve 20 kilometre menzili bulunan 1 kilogram savaş başlığı taşıyabilen Sayka bu İHA'lar arasında yer aldı. Bu İHA'ların yanı sıra Sabir Mikro İHA'sı da tanıtılan İHA'lar arasında yer aldı. Büyük Peygamber 19 tatbikatının ilk aşamasında bu güçlerin en son kamikaze dronlarından olan Rıdvan isimli bir başka İHA'da tanıtılmıştı. Bu İHA 20 kilometre menzile sahip 20 dakikalık uçuş devamlılığı bulunan dolaşan bir İHA'dır.
Hazar Ekonomi Forumu'nun üçüncüsü, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ve Hazar Denizi kıyısındaki ülkelerin çeşitli yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov forumda yaptığı konuşmada Hazar Ekonomi Forumu'nun kıyı ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirlikleri konusunda önemli bir platform olduğunu belirtti. Asedov 2022 yılında Moskova'da düzenlenen ikinci forumun ortak bildirisinin tarafların ticaret hacmini artırma, bölgenin yatırım çekiciliğini güçlendirme ve Hazar kıyısındaki ülkelerin ekonomik rekabetçiliğini artırma konusundaki ilgisini teyit ettiğini vurguladı. Ayrıca Azerbaycan ile Hazar kıyısı ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin dinamik bir şekilde geliştiğini belirten Asedov, 2024 yılı sonunda Azerbaycan'ın Hazar kıyısı ülkeleriyle ticaret hacminin %6'dan fazla arttığını ifade etti. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexey Overchuk ise forumda yaptığı konuşmada Hazar kıyısı ülkeleriyle ticaretimiz %64 oranında arttı. Rusya, Hazar kıyısı ülkeleri için güvenilir bir ortak olacaktır. Overchuk, Rusya'nın teknoloji, makine imalatı, ulaşım, radyo, elektronik, ilaç ve otomotiv sektörlerinde hızlı bir büyüme içinde olduğunu belirterek bu alanlarda işbirliğine açık olduklarını ifade etti. Overchuk, ticari işbirliklerin sadece klasik ticaretten çıkıp makine imalatı, enerji, petrol ve kimya alanlarında derin teknoloji işbirliğine dönüştüğünü vurguladı. Overchuk ayrıca Kuzey-Güney Koridoru ortak bir projedir. Cumhurbaşkanı Putin talimatıyla ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile varılan anlaşma doğrultusunda Hazar Denizi'nin su seviyesinin düşmesini incelemek için ortak bir çalışma grubu oluşturduk. Bu konuda araştırma ve izleme çalışmaları için işbirliğine hazırız ifadelerini kullandı. Türkmenistan Başbakan Yardımcısı Hoca Murat Muradov forumda yaptığı konuşmada bu forumun ülkeler arası işbirliği için önemli bir platform olduğunu belirtti. Muradov, Türkmenistan'ın uluslararası stratejisinin ülkelere adil ve eşit şartlarda temiz su ve enerjiye erişim sağlamayı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda doğal kaynakları verimli kullanarak maliyetleri düşürmeyi amaçladığını söyledi. Tacikistan Başbakanı Kahir Resulzade forumda yaptığı konuşmada Hazar Denizi Ekonomi Forumu bölgesel ve uluslararası işbirliklerinin gelişmesi için elverişli bir ortam oluşturdu dedi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Irak-Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı İran-Irak Güvenlik Anlaşması'nın uygulanma sürecini değerlendirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Irak-Kürt Bölgesel Yönetim Başbakanı İran-Irak Güvenlik Anlaşması'nın uygulanma sürecine değerlendirerek nihai adımların atılmasının gerekleri konusunda mutabakata vardı. Parsüde'nin Teslim Haber Ajansı'ndan nakden verdiği habere göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Necip Tahterevanci, Erbil'de Irak-Kürt Bölgesel Yönetim Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve farklı heyetlerin karşılıklı ziyaretlerinin artırılması vurgulandı. Ayrıca sınırların düzenlenmesi ve Kürdistan bölgesinden İran'a yeniden ihracatın kolaylaştırılması ile ticaret değişiminde karşılıklı hale getirmesi konularında fikir birliğine varıldı. Taraflar İran ve Irak arasındaki güvenlik anlaşmasının uygulanma sürecine değinerek nihai adımların atılmasının önemini vurguladı.
İsrail rejimi Lübnan'ın güneyinden çekilmeye başladı. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İsrail rejiminin radyo ve televizyon kurumu ordunun Lübnan'ın güneyinden çekildiğini duyurdu. İsrail rejiminin Lübnan'ın güneyinden çekilme süresi Hizbullah ile yapılan ateşkes anlaşması doğrultusunda bu sabah sona erdi. İsrail radyo ve televizyon kurumu pazartesi akşamı yaptığı açıklamada İsrail ordusuna daha önce belirttiği 5 nokta dışında Lübnan'ın güneyinden çekildiğini bildirdi. Pars Today'in İrna bir ajansını dayandırdığı haberine göre İsrail'in 24. kanalı İsrail ordusunun Mayıs el-Cebel kentini Lübnan ordusuna teslim ettiğini ve Lübnan ordusunun bu şehre girdiğini duyurdu. İsrail ordusu pazartesi günü yayımladığı bildirdiği askerlerinin Lübnan'ın güneyinde 5 noktada kalacağını açıkladı. İşgalci İsrail rejimi bu kararın gerekçesi olarak Litani Nehri'nin güneyindeki Hizbullah faaliyetlerini izlemeyi gösterdi. Bu gelişmelerin yanı sıra Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail rejiminin Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi gerektiğini vurgulayarak İsrail düşmanı güvenilir değildir ve tamamen çekilmeyeceğinden endişeliyiz dedi. Diğer bir gelişmeye göre İsrail Savaş Bakanı Yisrael Katz, Gazze şeridindeki sakinlerin zorla göç ettirilmesi için Savunma Bakanlığı bünyesinde özel bir birim oluşturulduğunu duyurdu. İsrail Savaş Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride bu birimde diğer bakanlıklar ve güvenlik kurumlarından temsilcilerin bulunacağı belirtildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Başkanı'nın Filistinlilerin Gazze'den tahliye edilmesi planına destek vererek farklı bir Gazze oluşturma planına bağlıyız dedi. Daha önce Donald Trump, Gazze şeridinin tamamen boşaltılmasını ve Filistinlilerin Ürdün ve Mısır'a zorla göç ettirilmesini talep etmişti. Ürdün Kralı 2. Abdullah pazartesi akşamı yaptığı açıklamada Trump'ın zorla göç planına karşı çıkarak Ürdün'ün Filistin meselesine zorunlu göçe, İsrail yerleşimlerine Filistinler için alternatif vatan planlarına karşı duruşu nettir dedi. Diğer bir haberde İsrail savaş uçakları Gazze şeridinde ateşkesi ihlal ederek Gazze şeridinin merkezi Nusayrat mülteci kampının kuzeybatısındaki Raşit Caddesi'nde sivil bir aracı hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın en son verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde 48.284 kişi şehit, 111.709 kişi ise yaralandı. Bu bağlamda Gazze'deki Şifa Hastanesi Başkanı Muhammed Ebu Selmi'ye tıbbi ekipman yetersizliği nedeniyle hastanelerin içinde bulunduğu korkunç duruma dikkat çekerek İsrail rejiminin doğrudan hava saldırılarıyla gerçekleştirdiği katliamları azalttığını, ancak hastaneleri tıbbi malzeme girişini engelleyerek özellikle Gazze şehri ve kuzeyindeki sağlık merkezlerini hedef almaya devam ettiğini belirtti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberleri devam ediyor. Hamas hareketi esir takasının ilk aşaması kapsamında 6 İsrail esirin cumartesi günü serbest bırakılacağını duyurdu. Paris Üniversitesi'nin haber ajansından verdiği habere göre Hamas hareketinin Gazze şeridindeki liderlerinden Halil El-Hayye, işgalci İsrail rejiminin elinde bulunan 6 esiri cumartesi günü teslim etme kararı aldık dedi. Ayrıca Hamas'ın perşembe günü 4 İsrail esirin cesetlerini teslim etmeye karar verdiğini de açıkladı. Daha önce bir Filistinli de bugün El Meyadin haber ağına verdiği röportajda 6 İsrail esirin cumartesi günü serbest bırakılacağını söylemişti. Filistinli yetkiliye göre bu İsrail esirin serbest bırakılması esir takasının ilk aşamasının bir devamı niteliğinde olacak. Bu süreçte 6 İsrail esir de serbest bırakılırken 4 İsrail'den cesedi de İsrail makamlarına teslim edilecek. Aynı yetkili İsrail esirlerin serbest bırakılması karşılığında bazı Filistin esirlerinin de özgürlüğüne kavuşacağını belirtti. Filistinli lider bu sürecin Katar ve Mısır'dan arabulucular ile Hamas liderliği ile yapılan istişareler sonucunda gerçekleştiğini vurguladı. Ağır iş makineleri, konteynerler ve inşaat malzemelerinden girişini kolaylaştırmaya yönelik anlaşmaların yapıldığını, ancak İsrail rejiminin bunların girişini geciktirdiğini sözlerine ekledi.
Arap liderlerinin Gazze konulu olağanüstü zirvesinin ertelendiğini açıklanmasıyla eş zamanlı olarak güvenlik kaynakları Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin yakın zamanda Suudi Arabistan'a olası bir ziyarette bulunacağını duyurdu. 27 Şubat'ta yapılması planlanan Arap liderleri olağanüstü zirvesinin 4 Mart'a ertelendiği bildirildi. Aynı zamanda iki Mısırlı güvenlik kaynağı Cumhurbaşkanı Sisi'nin yakında Riyad'a gitmesinin beklendiğini açıkladı. Bu kaynaklara göre Sisi'nin önümüzdeki Perşembe günü Suudi Arabistan'ın başkentine ulaşması muhtemel.
DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için tekrar başvuru yapacağını söyledi. Parsü'den Türkiye haber kaynaklarından nakden verdiği habere göre, İHA'nın haberine göre DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı heyetinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için yeniden başvuruda bulunacağını söyledi. Bakırhan, Öcalan'ın olası silah bırakma çağrısına ilişkin ise umarız ve bekliyoruz ki en kısa sürede böyle bir çağrı yapılır, ancak tarih konusunda net bir öngörüde bulunamıyoruz ifadelerini kullandı.
Rusya ve Amerikalı üst düzey yetkililerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu sabah başladıkları görüşmeler 4,5 saatteki maratonun ardından sona erdi. Heyetinde yer alan Rusya doğrudan yatırım fonu CEO'su Kirill Dmitriev görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek Rus ve Amerikan heyetleri bu iki büyük ülkenin birbirleriyle nasıl iletişim kurabileceği konusunu ele aldı dedi. Sputnik'in haberine göre Rus heyetinde yer alan devlet başkan yardımcısı Yuri Ushakov da görüşmelerin iyi geçtiğini belirtti.
Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı, İsrail işgal güçlerinin Gazze şeridindeki camilerin %89'unu yok ettiğini ve dini vakıf sektörüne yarım milyar dolardan fazla maddi zarar verdiğini açıkladı. Parsüdey'in Filistin İnformasyon Merkezi'nden verdiği habere göre, bugün yaptığı açıklamada işgal güçlerinin fırlattığı füzeler ve bombalar nedeniyle Gazze'deki 1244 camiden 1109'unun tamamen veya kısmen tahrip edildiğini belirtti. Bunlardan 834 cami tamamen yıkılarak enkaza döndü. 275 cami ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.
Ve son haberimiz. Donald Trump karşıtı birçok kişi Başkanlar Günü tatilinde Trump'ın politikalarına karşı protesto gösterileri düzenledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Afrika liderlerinden Filistin'e destek ve Siyonist rejimin suçlarına kınama başlığı altında. Afrika Birliği liderleri Filistin'e desteklerini ifade ederek Siyonist rejimin işlediği suçları kınadı. Afrika Birliği'nin 38. zirvesi Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlendi. İki gün süren zirve pazar günü sona erdi. Katılımcılar zirvenin sonuç bildirisinde Siyonist rejimin işlediği suçları ve Gazze şeridi halkına yönelik vahşi saldırılarını ve katliamlarını şiddetle kınadı. Afrika ülkelerinin Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik suçlarına ilişkin tutumları bağımsız ve önemli tutumlar arasında yer aldı. Güney Afrika, Gazze halkını savunma ve Siyonistlerin suçlarını kınama konusunda öncü bir ülke oldu. Güney Afrika, Kudüs'ü işgal eden Siyonist rejimin Gazze halkına karşı işlediği suçların dosyasını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Ve bu mahkemenin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savaş Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasına zemin hazırladı. Afrikalı ülkelerin özellikle de Güney Afrikanlığın tutumları diğer ülkelerin Filistin meselesine ve Siyonist rejimin suçlarına yaklaşımını etkiledi. Bu ülkeler bağımsız ve kararlı tutumlar sergileyerek uluslararası toplumun, uluslararası kuruluşların ve dünya kamuoyunun insan hakları ihlalleri ve Siyonist rejimin savaş suçlarına karşı harekete geçmesi için baskıyı artırma konusunda rol oynadılar. Şimdi Afrikalı ülkeler Afrika Birliği'nin 38. zirvesinde bir kez daha Filistin'e desteklerini ilan ettiler ve Siyonist rejimin suçlarının ele alınmasını talep ettiler. Afrika Birliği zirvesinin sonuç bildirisinde katılımcılar Siyonist rejimin uluslararası yasaları ihlal ettiğini, sivilleri ve altyapıları hedef aldığını, Filistinlilere karşı soykırım işlediğini açıkladılar. Bu nedenle Afrika hükümet başkanları Siyonist yetkililerin uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğinin altını çizdiler.
Afrika liderlerinin Siyonist rejimin suçlarına ilişkin diğer bir önemli tutumu ise ekonomik boyutta oldu. Bu ülkeler Arap ve Afrika ülkelerinin Siyonist rejim ile işbirliğini ve ilişkileri normalleştirmesini durdurmasını da talep ettiler. Bu duruş daha önce farklı ülkeler tarafından dile getirilmişti ancak uluslararası bir kuruluş bünyesinde ifade ettiği için daha büyük önem taşıyor. Şüphesiz ekonomik ilişkilerin kesilmesi ve normalleşme sürecinin durdurulması, Siyonistlerin suçlarını durdurmada da ciddi ve etkili bir adımdır. Afrika liderlerinin bir diğer önemli duruşu da Filistinlileri desteklemek oldu. Bu nedenle bu bildiride tüm Filistin esirlerin özellikle kadın ve çocukların derhal serbest bırakılması ve Filistinlilerin topraklarından sürülmesine karşı çıkılması vurgulandı. Afrika ülkelerin liderleri bu duruşları Filistin halkının ve Filistinli direniş gruplarının temel talepleri arasında yer alıyor. Bu nedenle Filistin Direniş Hareketi Afrika Birliği 38. zirvesinde Afrika ülkeleri liderlerinden birisine Afrika ülkelerinden Filistin'e destek konusunda özgün bir duruşu olarak nitelendirdi ve şunları vurguladı. Biz Afrika ülkelerine bu özgün duruşlarını onların sömürgeciliğe ve zulme karşı mücadele tarihinin doğal bir devamı ve özgürlük, adalet ve halkların kendi kaderini tayin etme değerlerine her zaman bağlılıkları olarak görüyoruz. Genel olarak söylemek istersek, Afrika ülkelerinin Filistin'e destek ve Siyonist rejimi kınama konusundaki duruşları son 2 yılda bu ülkelerin küresel düzeyde bağımsız bir rol oynadığını ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı güçlerin tehditlerinden korkmadıklarını da gösteriyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Transit İşbirliği İran ve Kazakistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin temelini oluşturuyor başlığı altında. İran ve Kazakistan arasındaki özellikle Kuzey-Güney koridorunda transit ilişkilerinin ve işbirliğinin güçlendirilmesi uluslararası konumlarını güçlendirmenin yanı sıra iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için de zemin hazırlamakta ve bunu hızlandırmaktadır. İran Yol ve Şehircilik Bakanı Bayan Ferzane Sadık yardımcılarından oluşan heyet başkanlığında pazar akşamı yardımcılarıyla birlikte Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Arman Şakaliyev ile bir araya geldi. Bu görüşmelerin büyük bir bölümü yük taşımacılığının kolaylaştırılması, Kuzey-Güney koridorunun Doğu kolunun ticarileştirilmesi ve lojistik alanında işbirliğinin artırılması dahil olmak üzere hava, kara, demir yolu ve liman dahil olmak üzere ulaşımın genişletilmesi ve geliştirilmesine ayrıldı. Bazı uluslararası uzmanlar Kuzey-Güney koridorunu bölgesel bir proje olarak görseler de Kazakistan ve İran'ın coğrafi konumu onları Asya, Avrupa ve Batı Asya arasındaki taşımacılık akışında doğal bir aracı haline getiriyor ve ilişkilerine ve işbirliklerine stratejik boyutlar katıyor. Bu nedenle İran ve Kazakistan arasındaki transit işbirlikleri uluslararası düzeyde başarılı bir model olarak dikkat çekebilir. İran ve Kazakistan her ikisini önemli transit merkezleri haline getiren stratejik coğrafi konumlara sahiptir. İran, Fars Körfezi ve Umman Deniz yoluyla açık denizlere erişimiyle ve Kazakistan uzun Hazar Denizi kıyılarıyla malların taşınması için çeşitli ticaret yolları oluşturabilirler.
Geçtiğimiz yaz ilk konteyner treni İran'dan Kazakistan üzerinden ve Kuzey-Güney koridoru boyunca Çin'e ulaştı. Yapılan anlaşmaya göre bu konteyner treninin Güney İpek Yolu koridorundaki tamamen demir yolu güzergahı Çin, Kazakistan, Türkmenistan ve İran güzergahı olacak. İnceburun sınırından giriş yapılacak ve Çin'den İran'a kesintisiz taşıma süresi 15 gün olacaktır. Buna göre konteynerlerin Çin içindeki Kazakistan sınırına kadar taşınması 5 gün, Kazakistan sınırından Türkmenistan sınırına kadar olan süre yükleme boşaltma ve gümrük işlemlere dahil olmak üzere 5 ila 6 gün, Türkmenistan'dan İran giriş sınırına kadar 2 gün ve İnceburun'dan Tahran'a 2 gün olacaktır. Şu anda her iki ülke için de kilit öncelikle Kazakistan'daki Kurk Limanı ve İran'daki Bandar Abbas Limanı olmak üzere liman altyapısının modernizasyonu ve geliştirmesidir. Bu projeler nakdi yollarının rekabet gücünü de artırmak için stratejik öneme sahiptir. Kazakistan altyapı projelerinden uygulanmasının aktif olarak hızlandırıyor ve nakdi yollarının etkinliğinin büyük ölçüde lojistik altyapısının modernizasyonuna bağlı olduğunu tahmin ediyor. Bu limanların geliştirmesi sadece ülkelerin küresel taşımacılığı sözcülük pazarındaki konumunu güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni işler yaratacak ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya da katkıda bulunacak. Karayolu ve demiryolu ağlarının modernizasyonu, destekleyici lojistik yollarının oluşturması ve deniz taşımacılığının iyileştirmesi her iki ülkenin de yeni zorluklara uyum sağlamasına yardımcı olacak. Kazakistan ve İran nakli yollarını küresel lojistikteki kilit bağlantılarına dönüştürmek ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi de sağlamak için uygun bir fırsata sahiptir. Aslında nakli koridorlarının geliştirmesi uzun vadeli bir yaklaşım ve stratejik bir vizyon gerektirmektedir. Kazakistan ve İran, coğrafi konumları ve bol doğal kaynakları sayesinde bölgesel ve uluslararası işbirliğinin motorları haline girebilirler. Ortak projelerin başarılı bir şekilde uygulanması her iki ülkenin de küresel arenadaki konumunu güçlendirecek ve gelecekteki ekonomik istikrarını da sağlayacaktır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Ebrar gazetesi Afrika Birliği'nin Siyonist rejimi kınayan bir bildiri yayımladığını, Dışişleri Bakanı'nın hiçbir ülkenin etkileşim olmadan ekonomik kalkınma yaşamayacağını ve bu kez Arabistan'ın İran ve Amerika arasında arabuluculuğa soyunduğunu belirtiyor. İtilat gazetesi İran Dışişleri Bakanı'ndan naklen İslam dünyasının Filistin'i kararlılıkla desteklemesi gerektiğini belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
İran Dışişleri Bakanı, Arap ve İslam ülkelerinin Filistin'i ortadan kaldırmak için Amerika ve Siyonist rejimin ortak planına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ciddi girişimini desteklemesini hatırlatarak İslam dünyası Filistin'i kararlılıkla desteklemelidir dedi. Seyyid Abbas Irakçı, Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen Hint Okyanusu kıyısı ülkeleri 8. konferansının oturum aralarında Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casım Muhammed El-Budevi ile yaptığı görüşmede Arap ülkelerinin Gazze halkını zorla göç ettirme ve diğer ülkelere sürme yönündeki Amerikan Siyonist planını kınama ve karşı çıkma konusundaki tutumlarını takdir etti. Irakçı, İran ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üye ülkelerinin Dışişleri Bakanlığı'nın Katar'ın başkenti Doha'da ilk toplantısının düzenlenmesine işaret ederek, bölgedeki gelişmelerin hassasiyeti ve önemi dikkate alındığında iki taraf arasındaki diyalog ve anlayışın sürdürülmesinin önemini bölge ülkeleri arasındaki işbirliği ve yakınlaşma doğrultusunda vurguladı.
Kudüs gazetesi 17 ülke Dışişleri Bakanı'nın Afganistan'ın kadın haklarını ihlal ettiğini belirttiğini, Mısır'ın Gazze halkının yerinden edilmeden bölgenin yeniden inşasını vurguladığını belirtiyor. Cevan Gazetesi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Tahterevançi'nin Irak ile güvenliği güçlendirmek için işbirliğinin şart olduğunu belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Mecid Tahterevançi, Irak ziyaretinin iki ülke arasındaki düzenli siyasi istişareler çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, güvenliği güçlendirmek için Bağdat ile işbirliğinin şart olduğunu söyledi. Tahterevançi, pazartesi günü Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Aracı ile yaptığı görüşme ve görüş alışverişinin ardından bölgede istikrarın sağlanması için ortak işbirliğinin önemini vurguladı. Tahterevançi, ulusal güvenlik İran ve Irak için önceliktir ve bu durum iki ülke arasında her düzeyde işbirliği ve koordinasyon devamını zorunlu kılmaktadır dedi. Tahterevançi ayrıca ikili ilişkilerin ve işbirliğinin çeşitli alanlarda genişletilmesi ve güçlendirilmesi için düzenli ikili ziyaretlerin devam etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Tahterevançi, pazartesi günü Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Muhsin El-Mendelavi ile bir araya gelerek İran ve Irak'ın ortak ilgi alanlarına giren konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Tahran Radyosu.
Keyhan gazetesi Trump'ın tıpkı Napolyon gibi kendini kanun üstü biri olarak düşündüğünü, Abdülbari Atvan'ın Lübnan'dan Siyonist rejime karşı durmasını istediğini ve İran ile Hindistan'ın Çabahar Limanı'nda işbirliğinde kararlı olduklarını belirttiğini duyuruyor. Cam-ı Cem gazetesi Amerika'nın İran'la müzakere şartı ile ilgili haberinde şunlara yer veriyor.
Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı verdiği bir röportajda Amerika'nın İran'la müzakere yapmasının şartını anlattı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Washington Post raporuyla ilgili Fox News muhabirinin sorusuna yanıt olarak verdiği özel röportajda, Washington'un Tahran'ın barışçıl nükleer programına değinmeden İran'la ilişkilerde Siyonist rejime yardım ettiği iddiasıyla ilgili olarak şunları söyledi. Başkanın defalarca söylediği şeylerden bahsedebilirim. İran nükleer silaha sahip olamaz. Şimdi bu hedefe nasıl ulaşacağımızın ayrıntılarına giremem. Mike Waltz, başkan bu yönde gerekli her türlü adımı atmaya hazırdır. Tüm seçenekler masada. Ayrıca nükleer programlardan vazgeçmek istiyorlarsa İran'la müzakere yapmakta fayda var ifadesini kullandı. Amerikalı yetkili ayrıca Başkan Trump, İran'ın asla nükleer silahlara sahip olmaması gerektiği konusunda çok ciddi açıklamasını yaptı.
Kıymetli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca İran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Ariel Sharon, Gazze'de yaşanan bir dizi gelişme ve Filistinli militanlarının saldırılarının artması üzerine Gazze'nin güvenliğini bizzat üstlenmeye karar verdi. Tarih bazen karanlık ve anlatılmamış sırlarla doludur. Bu sırlar ortaya çıktığında geriye sadece ağır ve hayret verici bir sessizlik bırakan anlatılar kalır. Evet, bugün yine ırkçı İsrail rejiminin terörist eylemlerine ilişkin yeni anlatılara değineceğiz. Bu anlatılar Mossad'ın Şinbet'i güçlendirmesi ve terörist operasyonlarını genişletmesi, Siyonist rejimin direniş liderlerini ortadan kaldırması ve Filistin yönetimini istikrarsızlaştırmak için terörist ve baskıcı taktiklerinin bir yansıması olan Bukalemun gibi özel terörist birimlerinin oluşturulmasından oluşmaktadır. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Bu podcast'in bilgi ve istatistikleri Ronan Bergman'ın 2018 yılında aynı isimle yazdığı kitaptan alınmıştır. İsrail'in askeri güvenlik işlerinin önde gelen analistlerden biri olan ve Yediot Ahronot gazetesinin güvenlik işleri konusunda kıdemli yazarlarından biri olan Bergman, bu kitabı yazmak için siyasi figürler ve gizli ajanlarla 1000'e yakın röportaj yapmış ve binlerce belgeden yararlanmıştır. Ve sonuçta çok acı gerçeklere ulaşmıştır. Bergman'a göre İsrail rejimi kuruluşundan bu yana kitabının yazıldığı zamana kadar yani yaklaşık 70 yılda en az 2700 suikast operasyonu gerçekleştirerek diğer tüm ülkelerden daha fazla insana suikast düzenlemiştir. Dinleyiciniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. İşgal ve baskıların gölgesinde Gazze Şeridi, çağdaş Filistin tarihinin en acı sayfalarından birine dönüştü. 1970'ler Siyonist rejimin acımasız politikalarına sahne oldu. Evlerin yıkılması, evsiz insanların zorla yerinden edilmesi ve etnik temizlik yaşandı. Şinbet gibi güçlerin gözetiminde yapılan bu eylemler, adaletin ve insanlığın alnında kara bir leke bırakırken, Filistin'in her zamankinden daha fazla yaralı olduğu yıllarda acımasız ve etnik temizliğin simgesi Ariel Sharon adlı bir kişinin adı tarihe geçti. Sharon, Siyonist rejimin ırkçı politikalarını, mülteci evlerinin yıkılmasından yargısız infazlara kadar ilerletmekte sınır tanımayan biriydi. Ariel Sharon, Gazze'de yaşanan bir dizi gelişme ve Filistinli direniş güçlerinin saldırılarının artması üzerine Gazze'nin güvenliğini bizzat üstlenmeye karar verdi. Dagan'ın İsrail'in Gazze şeridindeki Filistin saldırılarına karşı yeni planına ilişkin açıklamalarının bir parçası da şuydu. Sharon, Dagan'a hala tam güven duysa da artık ondan rapor almaya ilgi duymuyordu. Dagan, 1971'in ilk aylarından itibaren Sharon sık sık üstümüze geldi ve operasyonlarımızın en küçük ayrıntısına kadar planlanmasına katıldı, diyor. Sharon'un emriyle Gazze şeridine çok sayıda asker gönderildi ve mülteci kamplarından geçen yolların daha kolay ulaşabilir olması için evler yıkıldı. Ocak 1972'de bir gece Sharon, Refah'ın güneyindeki 2500 hektarlık araziden binlerce Arap'ın tahliye edilmesi emrini verdi. Irkçı İsrail hükümetinin kuzey bölgelerindeki eylemlerinden sorumlu General Shlomo Gazit ise şok halindeydi. Ertesi sabah haberi duyduğunda öfkelenip istifa etmekle tehdit etti. Shlomo Gazit daha sonra bu eylemi etnik temizlik ve savaş suçundan başka bir şekilde tanımlanmanın bir yolu yok dedi. Sharon'a İsrail'de operasyon düzenlemeden önce Filistinli mücahitleri tespit edip öldürmek için özel kuvvetler ve gizli birlikler kullanma konusunda tam yetki verildi. Aynı zamanda Dagan ve güçleri aranan Filistinlileri tespit etmek, öldürmek ve ortadan kaldırmak için sürekli olarak yeni yöntemler geliştiriyordu. Siyonist rejimin vahşi yöntemlerinden bir diğeri de Filistinlileri mitingler sırasında narinciye ağaçların arasına sıkıştırıp balık ağlarıyla acımasızca tuzağa düşürmekti. Mağdurlardan en ufak bir ses duydukları anda sanki insanlık onlar için hiçbir anlam ifade etmiyormuş gibi gözlerini kırpmadan onlara ateş ediyorlardı. Ayrıca Filistinli paralı askerlerini ve casuslarını kullanarak Filistin Kurtuluş Ordusu'na el yapımı bombalar satıyorlardı. İsrailliler bu el bombalarının fitillerini kısaltarak 3 saniyede patlaması gereken patlayıcının yarım saniyeden kısa sürede patlamasını sağlamışlardı. Böylece kendilerini kullanan herkesin öldüreceğinden emin oluyorlardı. Başka bir ifadeyle, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin bir tür aldatma operasyonu olan kıyma operasyonunu taklit ettiler. Dagan bu operasyon sırasında kendini ölmüş gibi göstermiş ve cesedi iki Filistinli ve Arap kılığında bir İsrailli'den oluşan suç ortakları tarafından Filistinli mücahitlerin saklandığı yere görülmüştür. Sığınağa vardıklarında oradaki herkesi öldürdüler. Şinbet Özel Kuvvetleri el bombası fırlatma güçleri ve Sharon'un desteklediği İsrail ordusu 1968 ila 1972 yılları arasında Gazze şeridindeki Filistinli mücahitlerin silahlı faaliyetlerini bastırdı. Öyle ki 1972'ye gelindiğinde Şinbet'in arananlar listesindeki 400 kişi sayısı 10'a düşmüştü. Zira o yıl Gazze şeridinde sadece 37 saldırı gerçekleştirilmişti ki bu da geçmişte gerçekleşen yüzlerce saldırıya kıyasla önemli bir azalmaydı. Bu operasyonlardaki azalma sonraki 4 yıl boyunca devam etti. Ancak bu yöntemlerin her birinin kendine özgü maliyetleri bulunmaktaydı. Birçok muhabir Meir Dagan'ın güçlerinin teslim olduktan sonra ve ellerini başların üstüne koyduktan sonra insanları vurduğuna dair raporlar topladı. Bir raporda Dagan ve güçlerinin bir Filistinli esir aldığı belirtildi. Onlarla birlikte olan bir Şinbet ajanı bu adamın asla yargılanmayacağını söyledi. Çünkü o zaman gizli servis tutuklanmasına yol açan işbirliği yapan kişilerin isimlerini ve verdikleri bilgileri mahkemede açıklamak zorunda kalacaktı. Dagan'ın güçleri güya onun kaçmasına izin vermişti fakat kaçtığı sırada onu vurarak öldürdü. Başka bir deneyimli Şinbet görevlisi de şunları belirtti. Evde esir alınan bir kişinin karanlık bir sokağa kaçmasına izin verilir. Ardından görevliler kişinin vesvese olup onu rahatça görüp alabileceği bir şekilde tabanca ve el bombası yerleştirirlerdi. Kişi elini alınca hemen ona ateş ederlerdi. Bazen kişiye kaçması için 2 dakikası olduğunu söylerlerdi ve ardından da kaçtığını farz ederek onu vururlardı. Bir diğer eski el bombası fırlatıcısı da şöyle dedi. Hedeflerin kırmızı listesine gelince Dagan ordunun yönetimini tek taraflı olarak iptal edecekti. Kural, şüphelilere vurulup öldürülmeden önce teslim olma fırsatı verilmesiydi. Fakat komutan Dagan'a göre kırmızı hedef kişiyi gördüğü an vurup öldürmekti. Isaac Pondak şöyle diyor. Berlin gizli raporlarından birinde görevimizin Gazze'deki mülteci kamplarından biri olan El Şati'de aranan kişileri aramak olduğu belirtiliyordu. Onlardan biri evlerden birine doğru koştu. Grup eve zorla girdi ve silahlarını alıp onları öldürdü. Pondak bir istihbarat görevlisinin konuyla ilgili konuşmalarına dikkat çekerek böyle bir olayın Birleşmiş Milletler veya Kızıl Haç'a ulaşması durumunda büyük bir uluslararası skandala yol açacağını söylediğini belirtti. Yetkili ise şöyle dedi. Şimdi sorun ne? Raporu imha edin. Pondak bu konuyu Sharon'a açtı ve Sharon daha fazla incelemeye itiraz ettiğinde Pondak ona sen yalancı, cani ve aşağılık birisin dedi. Sharon ayağa kalktı ve Pondak'a tokat atmak için elini kaldırdı. Ancak Pondak ondan korkmayarak şöyle dedi. Eğer böyle bir şey yapacak olursan bu ofiste senin kemiklerini kırarım. Pondak odadan çıktı. O sırada ona senin de bir korkak olduğunu anladım dedi. 29 Kasım 1972'de yapılan ve aranan adamın ölümüyle sonuçlanan bir tutuklama operasyon ardından Pondak, Meir Dagan'ın adamlarından biri olan Shmuel Paz için askeri mahkemede yargılanma talebinde bulundu. Mahkemede Paz'ın elinde silah olan adamı uzaktan vurduğu, daha sonra öldüğünden emin olmak için birkaç kez ateş ettiği belirtildi. Paz, yere düşen adama neden ateş etmeye devam ettiniz sorusuna cevaben, benden tam olarak ne yapmamı beklerdiniz diye karşılık verir. Dagan, Paz'ı desteklemeye devam ederek şöyle diyor. Yerde olması, öldüğü ve artık ateş edemeyeceği anlamına gelmiyor. O sadece yaralanmış olabilirdi. Böyle bir durumda başka bir seçenek yok. Paz, davadaki belirsizlik nedeniyle beraat etti. Tüm şikayetler, söylentiler ve tanık ifadeleri bir dosyaya konuldu ve içeriğinin mahkeme dışına yansımaması için kilitlendi. Şüphesiz Dagan'ın birliği acımasızdı ve kendi kuralları ve yönetmelikleri doğrultusunda hareket ediyordu. Bu birimin İsrail'deki ceza hukukuyla paralel olarak ortaya çıkan bir tür yargı dışı adalet sisteminin başlatıcısı olduğu söylenebilir. Sessizce ve tamamen gizlilik içinde gelişen bir sistem. Dagan komutasındaki birlik, uluslararası hukuka uygun şekilde kişileri tutuklayıp yargılamak yerine Siyonist rejimin işgal ettiği topraklarda Filistinlileri katlediyordu. Bu eylemler açıkça insan hakları ve adaletin temel ilkelerini ihlal ediyor. Dagan bu suçları meşrulaştırırken, hükümet İsrail vatandaşlarını korumak için bazen demokrasiyle çelişen eylemlerde bulunmak zorunda kalıyor iddiasında bulundu. Bu açıklama uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiğini teyit ettiği gibi rejimin hiçbir ahlaki ve hukuki gerekçesi olmayan baskıcı ve vahşi yaklaşımlarını da meşrulaştırmaktadır. Bu arada bazı İsrailli sivil liderlerin olayları bilhassa görmezden gelerek tek istedikleri şeyin işgal altındaki topraklarda huzur olduğu görülüyor. Bu huzur, İsrail'e Filistinlileri sömürme ve işgal altındaki topraklarda ticaret yapma imkanı sağladı. İşgal edilen topraklar ihracat için iyi bir pazar olmuştu. Düşman, hükümetlerle çevrili olan ve onlarla hiçbir ticari ilişkisi olmayan bir rejim için bu çok önemli bir konuydu. Bu durum İsrail yetkililerinin işgal altındaki topraklarda yerleşim birimleri inşa etmesine de olanak sağlıyordu. Sağcı İsrailliler rejimin stratejik çıkarlarından yararlanabilmesi için 1967'de ele geçirdiği toprakları tüm gücüyle elinde tutması gerektiğine inanıyor. Ayrıca pek çok dindar Yahudi, Yahudi vatanının yeniden kurulması için ilahi takdirin olduğuna ve daha fazla yerleşim yeri inşa edilmesinin Filistin devletinin kurulmasını önleyebileceğine inanmaktadır. Bu arada saldırı ve tehditlerin her şekilde azalmasıyla siyasi sınıf Shin Bet ve İsrail ordusunun yarattığı bu sükuneti İsrail'in eylemlerinin büyük bir zaferi ve meşruiyeti olarak yorumladı. Değerli dinleyiciler, Kalk ve Önce Sen Öldür isimli podcast serimizin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü sohbetimizde ırkçı İsrail rejiminin terörist girişimlerinden bazılarına değindik. Dinlediğiniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımıza değinmek istiyoruz.
Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Hazreti Musa aleyhisselam kendisini hocasına tabi bir talebe olarak tanıtıyor ve Hazreti Hızır'dan peşinden gitmek üzere icazet istiyor. Bu talep, talebenin hocasına karşı tevazu derecesini gösteriyor. Gerçekte herhangi bir insan hocalık mevkiine yerleşince ona gösterilecek saygı da kat kat artar. Hazreti Ali aleyhisselam bir vicizesinde şöyle buyuruyor. Bir talebe bir meclise girdiğinde o mecliste hocasını görürse herkese selam vermesi gerekir. Ancak hocasına ayrı bir selam vermesi ve saygı göstermesi gerekir. Hazreti Ali aleyhisselam Başka bir yerde de şöyle buyuruyor: oturduğun yerden baban ve hocan için ayağa kalkarak dur. Hatta hükümdar olsan bile. Hocaya gösterilecek saygı ve tevazu o kadar önemlidir ki İslam peygamberi bu konuda şöyle buyurur: eğer biri bir başkasına bir mesele öğretir veya bir ilimden bir söz öğretirse onun maliki olur. Allah Resulü'nün bu tabiri belki de kafalarda "yoksa talebe köle gibi pazarlanabilir mi?" sorusunu oluşturabilir. Allah Resulü şöyle devam eder: ona emir verebilir veya herhangi bir işten men edebilir. Yani köleler sahiplerinin emirlerini dinlediği gibi talebelerin de alim ve muttaki hocaların emirlerine uymaları gerekir.
İslam dininde ve Allah Resulü ve Ehl-i Beyt fertleri siyerinde sürekli ulema ve bilginlere saygıya vurgu yapılmıştır. Yüce Allah Hazreti Musa ve Hazreti Hızır öyküsünü beyan ederek öğretmenlere pratikte saygıyı en iyi şekilde ortaya koymuştur. Kehf suresinin 66. ayetinde Hazreti Musa Hazreti Hızır'dan şöyle soruyor: sana öğretilenden bana doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı? Aynı surenin 69. ayetinde ise Hazreti Hızır'dan cevap alamayan Hazreti Musa bu kez şöyle diyor: İnşallah sen beni sabreder bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem.
Tahran Radyosu.
Bu iki kısa cümlede Hazreti Musa'nın talim ve terbiye ve öğretmen konusunda nasıl davranılması gerektiğini beyan ediyor. Gerçi Hazreti Musa ulul azm peygamberlerden biriydi, ancak bu mevki hiçbir zaman talebenin hocasına karşı göstermesi gereken edep ve saygıya mani olmadı.
Bilim öğrenmenin bir başka püf noktası da talebenin hocanın huzurunda sessiz olmasıdır. Talebe hocasının huzurunda susmalı ve pür dikkat hocasını dinlemeli ve söylediklerini anlamalıdır. Bu konuda Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: hocanın huzurunda bulunduğu vakit konuşmaktan ziyade dinlemek için hırslı ol. Bazı insanlar büyüklerin ve alimlerin meclisine katıldığında sürekli konuşmaya ve bilgili olduklarını göstermeye çalışıyor. Ancak Hazreti Ali aleyhisselam talebelere hocanın huzurunda daha çok onun sözlerini dinlemelerini tavsiye ediyor. Çünkü gerçekte fırsat çok azdır. O zaman iyice dinlemek ve öğrenmek gerekir.
Sabır, talim ve terbiyenin bir başka adabıdır. Hocanın ikazlarını benimsemek ve talebesine karşı sert ve kesin tavırla davranmasına sabırlı olmak, talebeliğin en önemli adabıdır. Bu durum Hazreti Hızır ve Hazreti Musa öyküsünde en iyi şekilde beyan edilmiştir. Zor şartlarda bilim öğrenmeye karşı sabırlı olmayan kimse bilim öğrenmekte hocasını izlemekten geri kalabilir. İşte bu yüzden talebeler hocalarından bilim öğrenirken çok sabırlı olmaları ve bilim öğrenmede acele etmekten kaçınması ve hemen her şeyi öğrenmeyi beklememesi ve eğitim sürecini sonuna kadar tamamlaması gerekir. Nitekim Hazreti Hızır da Hazreti Musa'ya eğitim verirken ona sabırlı olmayı ikaz etmiştir.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinliyoruz.
Bugünkü sohbetimizde dünyada orantısız su dağılımı sebepleri ve sonuçlarına değinmek istiyoruz.
Bilindiği üzere dünyada ve hatta ülkeler içinde su kaynaklarının orantısız dağılımı bir yandan ve diğer yandan da son 10 yıllarda yağış oranının azalması, genelde çeşitli ve farklı iklimlere sahip geniş yüz ölçümü olan ülkelerin kurak ve sıcak bölgelerinde su temini için daha fazla suyu olan verimli bölgelerinden yardım almalarına sebep olmuştur. Tabii ki bu çalışmalar halk ve yönetim için yüksek masraflara da mal oluyor. Havzalar arası transfer, interbasın transfer aslında insanoğlu tarafından inşa edilen ve suyu verimli bir bölgeden daha az suyu olan bölgeye transfer eden projelerdir. Bu gibi projelerin genel amacının hedef bölgede geçici olarak su sorununu çözmektir. Buna rağmen çeşitli ülkelerde gerçekleşen havzalar arası transfer projelerini gözden geçirmek, benzer projelerin değerlendirilmesi negatif ve pozitif yönlerini ele almak için yararlı olabilir.
Yapılan incelemeler su transfer projelerinin en çok 19. yüzyılda yapıldığını ve farklı amaçlar için gerçekleştiğini gösteriyor. Söz konusu dönemde içme suyu, tarımda sulama, enerji üretimi ve çevre hedefleri ise hükümetlerin bu projelerden amaçladıkları hedeflerdi. Bu projelerden bazılarını gözden geçirmek ise onların bir nebze yararlı veya amatörce olduğunu gösterecektir. Geniş coğrafyaya sahip Çin, yoğun şekilde su sorunu yaşayan ülkelerden biridir. Çin'in tatlı su kaynakları kişi başına yaklaşık 2000 metreküp olarak dünya ortalamasının 1/3 kadardır. HSBC Bankası ve Çin Su Risk Danışmanlığı Şirketi'nin bildirdiğine göre ülkenin gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık %45'i su sıkıntısı yaşayan illerden sağlanırken ülke nüfusunun yaklaşık %25'i yani yaklaşık 300 milyon kişi sağlıksız su kullanıyor. Soruna çözüm için ilk kez Mao Zedong 1952 yılında ülkenin güneyinden su borç alınmasını önerdi. Çin'in güneyinden kuzeyine su transferi nedenlerinden ülkede su ve toprağın dengesiz dağılımı, öyle ki güney bölgesi bol ve uygun su nedeniyle verimli topraklara sahipti. Kuzey bölgede yeraltı su seviyesinin düşmesi ve sondaj ile pompalama masraflarının artması, toprak çökmesi, tarım ürünlerinin azalması ve içme suların kirlenmesine değinebiliriz.
Gerçi Mao'nun önerisi ancak 50 yıl sonra gerçekleşti. 10 Aralık 2002'de Kuzey'den Güney'e Su Kanalı projesi SNWDO'nun ilk etabı gerçekleşti. Projenin nihai hedefi ise yılda 8,44 milyon metreküp suyu aktarmıştır. Bu ise Thames Nehri'nden daha fazla su demektir. Söz konusu altyapı projesi ise dünyanın en uzun kanalı nehir yatağı altında düşenen boru hatları, dep sulama kanalı ve güçlü pompaj istasyonlarıdır. Fakat bu projede kendine has sorunları da vardır ve yaklaşık 500,000 insanın evinden olması ve göç etmesine sebep oldu. Proje 60 milyar dolardan daha fazla bir rakama mal olurken 2000'li yılında bitene kadar Çin hükümeti için daha fazla masraf çıkartılması bekleniyordu. Suyun hem nadir bulunan hem de ülke çapında orantısız şekilde dağılmış olan Güney Afrika şimdiye dek neredeyse mevcut kaynaklarının yarısını tüketmiştir. Kişi başına yıllık su tüketim miktarı 1200 metreküp iken bu ülke su kriziyle karşı karşıyadır.
Tahran Radyosu.
Ülkede siyasi değişiklikler ve kaynak eksikliği Güney Afrika yönetimini su yönetimi için yeni bir yola giderek özellikle birçok ülkenin ilgisini çeken su havzaları arasında su transferi yoluna girmesine sebep oldu. Güney Afrika'nın doğal kaynaklara dayalı ekonomi ve sosyal kalkınmanın tarihi modeli su havzaları arasında su aktarımı sisteminin gelişmesine sebep oldu. 1998 yılında Lesotho yüksekliklerinden su aktarma projesinin ilk etabı başladı. Ardından diğer iki muazzam proje göletler arasında su aktarmaya başladı. Fakat hem tarım hem kentsel kullanımda suyun randımanı nispeten düşüktü. Bu proje dünyada su transferinde en büyük su projelerinden biri sayılır ve aslında her iki ülke için de kazan kazan projesidir. Güney Afrika zengin ve susuz, Lesotho ise fakir fakat zengin su kaynaklarına sahip bir ülkedir. Bu yüzden Afrika kıtasının başlıca sanayi gücü sayılan Güney Afrika, sanayinin ön koşullarından biri olan suyun temin edilmesi için komşusundan yardım alırken diğer yandan da dünyanın en yoksul ülkelerinden olan Lesotho söz konusu ortak projede su satış hakkını kullanarak kendine mali kaynak sağlamış oldu.
Libya, Afrika'nın kuzeyinde geniş bir ülke olmasına rağmen daimi olan hiçbir nehre sahip değil. Yoğun yağışların ardından kuru çöllerde seller akar. Bu da dönemseldir ve bazı bölgelerde yılda bir kez bile yaşanmayabilir. Ülke coğrafyasının sadece %5'ini yıllık 100 milimetreden fazla yağış aldığı için Libya dünyanın en kurak ülkelerinden sayılır. Bu yüzden 1983 yılında büyük insan yapımı nehir projesi hayata geçirmek için düğmeye basıldı. Söz konusu proje yeraltı su kaynaklarından günlük 5 milyon metreküpten fazla su istihraç ederek mega borular ağı ile ülkenin çeşitli bölgelerine su taşıyor. Fakat çevre uzmanları pompalama işleminin devam etmesiyle su kaynaklarının 60 ila 100 yılda tamamen boşalacağını savunuyorlar.
Hindistan ise 1 milyar 300 milyonu aşkın nüfusu ile dünyanın yaklaşık %20'lik nüfusuna sahiptir. Fakat dünyada tatlı suların sadece %4'ünü mülkiyetinde bulunduruyor. Hindistan'da nüfus artışı ile bu ülkenin ciddi su sorunu yaşama tehlikesi bulunuyor. Bu yüzden Hindistan yetkilileri ülkede büyük nehirlerin suyunun bir kısmını ülkenin su sıkıntısı çeken bölgelere aktarmayı düşünüyorlar. Son yıllarda Hindistan yetkilileri Himalaya dağlarının Tenri barajından büyük bir boru hattı ile Ganj nehrinin suyunu mega kenti Delhi'ye ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu proje boru hatları ve kanalların döşenmesi ve büyük nehirler üzerine mega barajları birbirine bağlayarak çeşitli bölgelere su transferini içeren bir projenin bir bölümüdür. Söz konusu akıllara durgunluk veren muazzam projenin maliyeti ülkenin eğitim masraflarının 200 ve vergi gelirlerinin 3 katıdır. Su transferi alanında gerçekleşen diğer büyük ve önemli proje ise eski Sovyetler Birliği'nde yapıldı. Bu projede daha önce Aral Gölü'ne akan Ceyhun ve Seyhun nehirlerinin yatakları değiştirilerek Karakum Çölü'ne yönlendirildi. Söz konusu proje ilk etapta kuru topraklar ve üretimin artmasına neden oldu. Fakat giderek bölge için büyük bir soruna dönüştü. Öyle ki dünyanın en büyük dördüncü gölü olan Aral hacminin %80'ini kaybetti. Ve Aral Gölü'nün limanları kurudu, balıkçıları da işsiz kaldı. Pamuk tarlaları iklim değişikliği sonucu kurudu, geriye 36 bin kilometre karelik tuzlu yatak kaldı. Gölün tuz oranı 4 katına çıktı ve ekosistemdeki canlılar telef oldu. Geriye kalan mineraller, tarım ilaçları ve tarımdan geriye kalan diğer kimyasallar rüzgarın etkisiyle kilometrelerce savruldu. Bu maddeler toprağın verimsizleşmesine sebep olurken insanlarda solunum sorunları, kalp ve silikozis hastalıklara neden oldu. Buna ilaveten kısırlık oranını %30 artırdı, zihinsel engelli çocuk sayısını yükseltti, kansızlık gibi hastalıkların bölgede baş göstermesine neden oldu.
UNESCO'nun bölgede çevre raporuna göre bu bölge dünyada en yüksek bebek ölüm oranına sahiptir. Böylece bir zamanlar dünyanın dördüncü büyük gölü olan Aral'dan acı tuzlu bir göle geriye kaldı. Mega ölçülerle boru hatları ile ihtiyaç olan suyun temelinde geleneksel yöntemler Amerika'da su toplama, depolama ve taşımanın karmaşık projelerin bir parçasıdır. 1930'lu yıllarda Kaliforniya, Arizona ve Utah eyaletleri ortaklaşa Colorado nehrinin suyunu taşımak için muazzam boru hattı projesini başlattılar. Bu konu Owens Gölü'nün koruması ve Owens Vadisi'nde insan yerleşimlerini yok etti. Bu mesele ise büyük çevre facialarına ve Colorado Delta bataklık bölgesinin yok olmasına da yol açtı. Bilge Trampson, Colorado projesi su intikalinde başarılı projelerden sayılır. Zira Amerika'nın neredeyse kurak eyaletlerinden biri olan Colorado su sorununu çözebildi. CBT projesi suyu Rocky dağlarından toplayarak bölgenin doğusuna intikal ettirmeyi başardı. Tarım mallarında kullanılmak üzere taşınan su projesi 1938-1957 yıllarında gerçekleşti ve 30 kentin ihtiyacı olan suyu karşılayabildi.
Mevcut olan tüm bu başarılı ve başarısız proje nedeniyle araştırmacılar boru hatları ile su transferi projelerinin araştırma yapılmadan ve geleceği dikkate alınmadan benzer projelerin gerçekleşmemesi gerektiğini vurguluyorlar. Shikolumanov 2012 yılında su transferi hakkında araştırmasına dayanarak 2020 yılının sonuna kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde yaklaşık 1250 milyon metreküp suyun taşınacağını belirtiyor. Yapılan araştırmalar düzensiz oranda dağılan kalabalık ülkelerde talebin artması ile su taşınma projelerinin gelişeceği tahmin ediliyor. Fakat Kanada, Rusya, Mısır, Türkiye, Amerika ve İspanya gibi önceki su taşıma projelerin başarısız kalması nedeniyle hükümet ve halkın benzer projelere ilgisi azalmıştır. Fakat buna rağmen Asya ve Pasifiklerde gelişmekte olan ülkelerde su taşıma projeleri artmaktadır. Hali hazırda su taşıma düşüncesinin gelişmesi su döngüsünde dengenin sağlanmasından çok başlangıç ve varış noktasında hissedilen bir dengesizlik oluşturur. Bu yüzden benzer projelerin gerçekleşmesinden önce gerekli incelemelerin muhakkak yapılması büyük önem taşıyor.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.